Yuhanna şimdi bir uyarıda bulunacaktır. 2. Yuhanna 1. bölüm 7. ayet. Ne var ki İsa Mesih'in beden alıp geldiğini kabul etmeyen birçok aldatıcı dünyanın her yanına yayıldı. Aldatıcı Mesih karşıtı olan bunlardır diyor. Yuhanna ilk mektubunda şimdiden dünyada birçok Mesih karşıtı ve Mesih karşıtının ruhu olduğunu belirtmektedir. Mesih karşıtının ruhunu nasıl belirleyebiliriz? Yuhanna bize bu sorunun yanıtını da veriyor. İsa Mesih'in beden alıp geldiğini kabul etmeyen Mesih karşıtının ruhu, Mesih'in tanrılığını inkar etmektedir diyor. Onun hakkında söylenmiş olan her şeyi, onun söylemiş olduğu her şeyi ve bizi kurtarmak için çarmıhta ölüşü ve ölümden bedenen dirilişiyle yaptığı her şeyi bu Mesih karşıtı inkar etmektedir. İşte bu Mesih karşıtıdır ve Mesih karşıtının ruhu böyledir. Bunları içermektedir. Mesih karşıtının ruhunun sonunda bir adam tarafından değil, iki adam tarafından yönetiliyor olacağına inanıyorum. Çünkü Vahiy 13. bölümde iki adam tanımlanmaktadır. Bunlardan bir tanesi büyük bir politik yöneticidir. Mesih'e düşman olan biri budur. Mesih'in karşıtıdır. Diğeri Mesih'i taklit edecek ve dünyanın ilk canavara, yani politik yöneticiye tapmasını sağlayacak olan dinsel yöneticidir. Bunlar gelecekte gerçekleşecek olaylardır ve dünyadaki her şey bu kişinin gelişiyle hazırlık oluşturmaktadır. Öyle ki ve dinsel yönetici sonunda ortaya çıktığında ve dünyada olup bitenlere bakarsak dünya onlar için neredeyse hazır gibi. İlk olarak politik yönetici dünyaya barış vaat edecek ve 3,5 yıl boyunca bunu güzel bir şekilde başaracaktır ama bu kalıcı olmayacaktır. Mesih'in egemenliğini kurmak için yeryüzüne gelişine kadar yaklaşık 3,5 yıl sürecek olan büyük bir felaketi de getirecek Armagedon savaşıyla bu başlayacaktır. Bu zamanda aynı zamanda bir tek din olacaktır ve şu anda bile o yöne doğru ilerlediğimiz kesin. Bu bütün düşüncelerini bir araya koydukları bir dünya dini olabilir. Aslında hiçbir şeye inanmayan bir din olacaktır. Onları bir arada tutacak hiçbir şey olmayacaktır. Günümüzde sık sık bizleri birbirimizden ayıran şeylerden arınmaya teşvik ediliyoruz. Dostum, bizleri birbirimizden ayıran her şeyden arınırsak bizleri bir arada tutacak hiçbir şey kalmayacaktır. Bu tür düşüncenin yarattığı sorun şu. Afrika'nın ormanlarında elinde puantiyeli bir şemsiyeyle yürüyen küçük bir zenci çocuğun hikayesini size aktarayım. Çocuk bir fille karşılaşmış. Fil ona "Nereye gidiyorsun küçük çocuk?" diye sormuş. Küçük çocuk "Hiç" demiş. Fil de "Ben de bir yere gitmiyorum. Hiç olmazsa seninle geleyim" diye yanıt vermiş. Günümüzde oluşmakta olan, kendilerine kilise diyen ama gerçek anlamda Tanrı sözüne inanmayan pek çok kiliseler birliği işte böyledir. Hiçbir yere gitmezler. Hiçbir şeye inanmazlar ve bu yüzden hepsi bir araya gelirler. Bu sonunda gelip bir tanesi dünyanın dinine, bir tanesi de dünyanın politikasına önderlik edecek aldatmanın temelini oluşturur. Bu gelecek olan Mesih karşıtıdır. Birçok aldatıcı dünyanın her yanına yayıldı. Gnostizm, Hristiyanlığın başlangıcında ruhani sırları ve yaratılışın sırlarını bilmek iddiasında olan bir tarikattır. Yuhanna'nın zamanında çok yaygındı. Müjdenin gittiği her yere hemen arkasından tarikatlar gelmiştir. İzimler her zaman müjdenin bildirilişini izlemektedirler. Hiçbir zaman müjdeden önce bir yere varmadılar. O sıralarda kendi içinde de birçok gruba ayrılmış olan Gnostik tarikatından birçok kişi vardı. Efes'te adı Serentius olan bir öğretmeni izleyen Serintli Gnostikler vardı. Efes Kilisesi'nin pastörü olan Yuhanna'nın hamama gidip orada ihtiyar Serentius'un da banyo yapmakta olduğunu gördüğü hakkında geleneklerde kayıtlı bir hikaye bulunur. Bunun üzerine Yuhanna havuzdan çıkmış, giysilerini almış ve dışarı çıkana kadar da giymemişti. Çünkü küfürbaz olan o adamla hiçbir ilişkisinin olmasını istememişti. Bu geleneklerde kayıtlı bir olaydır ve doğru olabilir de olmayabilir. Ama Yuhanna'nın bu mektubunda yazdığı bakış açısını dile getirdiği kesindir. Serintli Gnostikler, İsa ve Mesih'in birbirinden tamamen farklı iki varlık olduğunu ve tanrısallığın İsa'nın üzerine vaftiz olduğunda geldiğini ve çarmıhta kendisinden ayrıldığını öğretmektedirler ki günümüzdeki birçok tarikatın öğretişiyle bu aynı çizgidedir. Ayrıca Mesih'in fiziksel bir bedeni olduğunun gerçeğini de inkar eden Dosetik Gnostikler de vardır. Dosetik Gnostikler derken Hristiyanlığın başlangıcında Mesih'in sadece insan vücuduna sahipmiş ve çarmıhta acı çekip ölmüş göründüğünü savunan bir tarikattan bahsediyorum. Elçilerin İsa'yı gördüklerini, düşündüklerini ama onun gerçekte bir insan olmadığını, sadece öyle göründüğünü söylüyorlardı. Günümüzde de bu küfürü devam ettiren birçok tarikat var. Yuhanna'nın ilk mektubunda bizler onu gördük, onu işittik, ona baktık, ona dokunduk. Neden bahsettiğimizi biliyoruz ve o gerçek bir adamdı demesinin nedeni budur. Sonra o zamanlarda belirli Yahudi tarikatları vardı ve Hristiyanlık geldiğinde Hristiyan öğretilerinin büyük bir kısmını da benimsemişlerdi. Belli ki Lut Gölü tomarlarını buldukları yer olan Kümran'da bir grup Eseni vardı. Ve Yeruşalim'in düşüşünden 3 yıl sonra, İsa'dan sonra 73 yılında düşen Masada da Mesih'in öğretişlerinden bazılarını benimseyen 967 kadar Yurtsever vardı. Her iki grupta Mesih'in kişiliği hakkında çarpık ve sapkın görüşlere sahipti. Yuhanna'nın burada söylediği ve günümüzde çok önemli olan şey dünyaya birçok aldatıcının girmiş olduğudur. Özellikle günümüzde dünyanın her yerinde bu sahte öğretiler mantar gibi çoğalmaktadır. Birçok büyük kent her türlü sahte öğreti için büyük bir kuluçka merkezi halindedir. Önemli olan doğru olanı, yani Rab İsa Mesih'in kişiliğini, onun görüşlerini, öğretisini ve koyduğu inanç ilkelerini doğru bilmek gerekmektedir. Rab İsa Mesih hakkında doğru inançlara sahip olmadıkça başka hiçbir şeyin önemi yoktur ve o kişi buna rağmen İsa hakkında öğretide bulunuyorsa o sahte bir öğretmendir. Bu birisinin örneğin seçilmişlik hakkında sizin ve benim düşüncüklerimizden farklı bir görüşe sahip olamayacağı anlamına gelmez. Seçilmişlik her zaman üzerinde tartışılan bir konu olmuştur. John Wesley, John Calvin bu konuda başka görüşler öğretmişlerdir. Ama bu adamların her ikisi de Mesih'in tanrılığına inanmaktadırlar ve Mesih'in tanrılığına inanmak, onun bakireden doğduğuna, Tanrı sözünde sahip olduğumuz kayda inandığınız ve elçilerin mektuplarında öğrettikleri doktrine inandığınız anlamına gelir. Bu iki adam arasında seçilmişlik konusunda görüş ayrılığı vardı ama ikisi de sahte öğretmen değillerdi. Çünkü her ikisi de imanın önemli noktaları konusunda görüş birliği içerisindeydiler. Bu noktada size bir örnek vereyim. Teoloji okuduğum zaman çok değerli bir hocam vardı. Kendisine epey hayranlık duyardım. Bu adam Mesih'in kişiliğini çok iyi yüceltebiliyordu. Mesih'in bakireden doğuşunu, kurtuluşu kanıyla satın almış olduğunu ve bedensel dirilişini duymuş olduğum herkesten daha iyi savunuyordu. Rab İsa'yı yüceltişini dinlerken dersinde gözyaşları içinde oturduğumu da hatırlarım. Ama Mesih'in bin yıllık egemenlik öncesi dönüşü düşüncesini de hiç sevmezdim. Bana karşı sevgisiz değildi. Kendisiyle iyi bir arkadaşlığımız vardı. Mesih'i yücelttiği için hiçbir zaman ondan ayrılmam ya da onunla paydaşlık etmemem gerektiğini düşünmemiştim. Hiçbir şekilde Mesih karşıtı da değildi. Bir inanlıydı. Entelektüeldi ve onlar bile bazı noktalarda yanlış düşünebilirler. Ve o alanda da hatalı düşündüğünü varsaymıştım. Bir gün her ikimiz de cennette olduğumuzda görüş birliği içinde olacağımızdan eminim. Bu ikincil konularda her ikimizin de inançlarımızda biraz değişiklik yapmamız gerekebilir. Mesih'in kişiliğinin yanına koyduğunuzda onları ikinci sayarım. En önemli olan Mesih hakkında ne düşündüğünüzdür. Yuhanna Mesih'in buyruklarına göre yürümeniz gerektiğini ve Tanrı çocuğu oluşunuzun kanıtının kardeşler için sevgi içinde yaşamanız olduğunu söyler. Şimdi Yuhanna dünyaya birçok aldatıcının geleceği uyarısında da bulunmuştur. Günümüzde inanlı dünyada çok tehlikeli bir yolda yürümektedir. Yolun solunda liberallik, yani Rabbin sözüne gereken önemi vermemek ve imandan dönme ormanı vardır. Güzel ama tehlikeli bir ormandır çünkü içinde bizi yiyip bitirmeye hazır güzel ama tehlikeli hayvanlar bulunur. Geçenlerde bir zamanlar Mesih için gerçek bir tanıklığı olan genç bir adam hakkında duydum. Ama belli ki imanı yok eden bir ilahiyat okuluna kandırılarak çekilmişti. Bu çocuk şimdi sosyal yardım hizmetleri işine adanmış ve tanıklığı da yok olmuştur. Mesih için hiçbir şey yapmıyor. Bu tür gençler için üzülüyorum. Sonra yolun diğer tarafında çıngıraklı yılanlarla dolu bir çöl var. Bu sevgiden tamamen arınmış, aşırı muhafazakarlığın çölüdür. Önemli olan tek şeyin doğru doktrine sahip olmak olduğunu bunlar düşünür. Bir kardeş bir gün sırtınızı sıvazlayabilir ama ertesi gün İ'lerinizin noktalarını onunkiler gibi koymadığınız ve T'lerinizin üzerindeki çizgileri onunkiler gibi çizmediğiniz için etkinliğinizi yok etmek için sizin hakkınızda raporlar yazıp ona bunu aktarmaya çalışabilir. Kibirli bir hırstan ötürü sizi ayakları altında ezmeye çalışır. Adınız onun ellerinde güvende değildir ve size karşı sevgi yerine nefret ve acılık gösterebilir. Ben uzun yıllardır aktif bir Mesih inanlısıyım ve bu yüzyılın gerçeğini bildiren iman adamlarından, iman büyüklerinden bazı büyük adamlarla da tanıştım. Bu adamların hiçbiri kardeşleri ayırmaya ya da küçük düşürecek dedikodular aracılığıyla başka birinin hizmetinin etkinliğini sönükleştirmeye çalışmadılar. Size bu kişilerin sadece doktrinlerinde değil, yaşamlarında da büyük adamlar olduğunu söylemek isterim. Yıllardır gerçeği savunan ve Tanrı sözünü bildiren adamların kendilerine güvenebileceğiniz ve her şekilde lütufkar olan kişiler olacağını öğrendim. Çok takdir ettiğim değerli bir yorumcu Dr. Harry Ironside hakkında bir hikayeyi size aktarayım. Büyük bir ülkenin önde gelen konferans salonlarından birinde bir konferans veriyormuş. Bazı insanlar bu yaz konferanslarına sadece bir tek amaç için giderler. O da bir konuşmacıyı bir başka konuşmacıyla kıyaslamak ve her ikisi arasında bir tür çatışma oluşturmaya çalışmaktır. Bu konferansta Dr. Ironside'ın yanına bir adamın gelip kendisine "Doktor, geçen hafta doktor bilmem kim buradaydı ve şöyle söyledi. Ama bugün siz bunun tam tersini söylediniz. Bunlardan hangisi doğru?" diye sormuş. Adam doktrin konusunda önemsiz bir noktadan söz ediyormuş. Çok önemli bir nokta değildi. Sadece bir görüş farklılığıydı. Hepimizin görüş farklılıklarımız vardır ama nahoş olmadan farklı düşüncelerimizi bildirebilmeliyiz. Bunun üzerine Dr. Ironside adama "Şu kardeşin bunu öğrettiğini bilmiyordum. Bu çok ilginç. Belki bu konuyu araştırırım. Belki de ben hatalıyımdır." demiş ve oradan ayrılmış. Adam ağzı açık bir şekilde orada öylece kala kalmış. Ama orada hiçbir tartışma başlatamamış olduğu kesin. Size şunu söylemek istiyorum. Dr. Ironside'ın hatalı olduğunu düşünmediğine eminim ama hiç olmazsa o kardeşi susturmuş ve onu kardeşler arasına ayrılık sokmaktan alıkoymuştu. Benim düşünceme göre kardeşler arasına ayrılık sokmak, fitne sokmak kadar kötü bir şey yok. Tanrı sözüne önem vermeyen bir vaizi ya da hocayı hemen anlayabilirim ve onlarla bir bağlantım ya da paylaştığım olsun istemediğimi de içtenlikle söyleyebilirim. Onlarla hiçbir ortak yanım yok. Bir keresinde aşırı muhafazakarlar tarafından bir müjdeci kampanya sırasında Tanrı sözüne önem vermeyen birisiyle paylaşlık etmekte suçlanmıştım. Aslında adamı hayatımda görmedim. Onu görmek için bir nedenim yoktu ve o ve ben tamamen farklı etkinlik alanlarındaydık ve onunla hiçbir paylaştığım yoktu. Ama benim için en tehlikeli olanlarının aşırı uçlarda olanların olduğunu gördüm. Onlardan daha çok korktuğumu da söyleyebilirim. Bizler Rabbin çocukları ve vaizler, Rabbin sözünü öğretenler olarak hiçbir zaman birbirimizin kopyası olmayacağız. Ve benim ikinci sırada dediğim konularda aynı görüşte de olmayabiliriz. Önemli olan bizim Rab ile olan ilişkimizdir ve Rab'deki kişiliğimizdir. Aynı zamanda her zaman öğrenmeye muhtaç kişiler olduğumuzu da görmemiz gerekir. Elbette Tanrı sözünden anladıklarımızı aktarmalıyız ama temel konular vardır. Bunlar Tanrı sözü kesindir. Ama yan konularda aşırılığa kaçmamak gerekir. Gerçekten de aşırı uçlara kaçmak tehlikelidir ve kimseye de bir yararı olmayacaktır. Böyleleri dindarca konuşurlar ve gerçeğe sahip olduklarını iddia ederler ama ufak noktalarda özellikle de sanki en önemli konu buymuş gibi ayrılma konusunda onlarla aynı görüşte olmayan adamın vay haline. Öncelik verdikleri şeyler doktrinler değildir. En alçak düzeyde insanların karakterlerini katletmek ve onların isimleriyle uğraşmaktır. Kendilerinden çıngıraklı bir yılandan, korktuğumdan daha fazla korktuğum vaizler ve cemaatlerinin üyeleriyle karşılaştım. Mesih'e ve gerçeğe sevgi ve adanmışlık taklidi yaparken ağızlarından acılık, kıskançlık ve nefret zehiri akıtırlar. İkinci Yuhanna'nın büyük mesajı gerçeğin hayata uygulanması gerektiği, eğer uygulanmıyorsa tehlikeli olduğudur. Dostum, günümüzde iman yaşamının her iki aşırı ucunda da çok dikkatli olmamız gerekir. Yuhanna birisinin Tanrı çocuğu olmadığını bilmenin yolunun doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi Tanrı'dan olmadığı şeklinde iletmektedir. Sevgi ve doğruluk Tanrı çocuğu olduğunuzu gösteren iki dış belirtidir. Bizler inanlı olmayan, Mesih'in tanrılığını inkar eden o aldatıcılardan sakınmalıyız. Yuhanna, Mesih'in tanrılığını inkar ederseniz Hristiyan olmadığınızı söylemektedir. Dindar olabilirsiniz ama Hristiyan değilsinizdir. Lütfen bunu anlayalım. Ne de olsa Hristiyan Mesih'i izleyen, Mesih'e inanan demektir. Mesih'in bakireden doğuşuna, Tanrı olduğuna, mucizesel yaşamına, çarmıhta gerçekleştirdiği kurtuluşa inanmadan Mesih'in bir izleyicisi olamazsınız. 2. Yuhanna 1. bölüm 8. ayette "Başardıklarınızı yitirmemek ve ödülünüzü eksiksiz almak için kendinize dikkat edin" der. Yanlış kişilerle paylaştık içine girdiğinizde kurtuluşunuzu kaybetmezsiniz. Bunu çok iyi anlamamız gerekir ama kendinizi tehlikeli bir noktaya getirebilirsiniz. Sizler ve ben kendimizi bir tarikatla özdeşleştirdiğimizde ya da Mesih'in tanrılığını inkar eden bu tür bir şeye girdiğimiz anda ödülümüzü kaybettiğimiz anlamına gelir. Bunu yapan inanlı bir ödül almayacaktır. Her inanlı bir ödül için çalışmalıdır ve onun bir gün kendisine "Aferin, iyi ve güvenilir köle, sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl" demesini duymalıdır. Elçi Paulus hayatının sonunda 2. Timoteus 4. bölüm 7 ve 8. ayetlerde "Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim. İmanı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir" diyebilmiştir. Hayattayken bundan emin değildi çünkü Mesih'in huzuruna çıktığında bu ödülleri almak istediğini söylemişti. Bu yüzden aldatıcılar tarafından kandırılmamaya çok dikkat etmeliyiz. 2. Yuhanna 1. bölüm 9. ayette çok enteresan bir sözle karşı karşıya geliriz. Haddini aşıp Mesih'in öğretisine bağlı kalmayan hiç kimse de Tanrı yoktur. Bu öğretiye bağlı kalan da ise hem baba hem de oğul vardır der. Haddini aşmak ilginç bir söz. Grekçe'de paraogo sözcüğüdür ki ago gitmek, pro ise önünden anlamına gelir. Proago önden ya da önünden gitmek anlamına gelmektedir. Bu yüzden buradaki anlam doğru olandan daha ileriye gitmeye çalışmaktır. İncil'in Grekçe sözcüğünde verdiği anlam bu. Doğru olandan daha ileriye gitmek. Doğru olandan daha ileriye giden yani aşırıya kaçan diyor. Gnostikler kendileri hakkında bunu iddia ediyorlardı. Gnosis sözcüğü bilgi anlamına gelir. Gnostikler herkesten biraz daha çok bilgileri olduğunu ve bunun kendilerini çok süper kutsallar yaptığını iddia ederlerdi. Günümüzde bu sınıfa giren birkaç kutsal var. Geri kalanlarımızın sahip olmadığı bir şeye sahip olduklarını iddia ederler. Ara sıra şu ya da bu şekilde bir yerlerde eksiğim olduğunu bana bildiren mektuplar ya da sözler alıyorum. Öyle olduğumu biliyorum ama bunu bana söylemesi gerekenlerin kendileri olduğunu düşünmüyorum. Çünkü onlar kendilerinde varmış da bende yokmuş gibi bunu bana söylüyorlar. Kendilerinin çok süper olduğunu düşünüyorlar ve kardeşlere karşı sevgi göstermiyorlar. Bu da onların Mesih'in doktrininde devam etmediklerini gösterir. Onları niteleyen şey bu. Doğru olandan daha ileriye giden kişi, aşırı uçta olan biri olan kişi ve Mesih'in öğretisine bağlı kalmayan hiç kimse de Tanrı yoktur. Bir süre önce Doğu'da birkaç Tanrı bilimcinin bir grup vaizde toplantısı hakkında bir makale okudum. Artık muhafazakarlara bakireden doğuş ya da Mesih'in tanrılığı ya da Mesih'in günahlarımız için ölüp ölmediği konusunda yanıt vermelerine gerek olmadığı sonucuna varmışlardı. Bundan mezun olduklarını düşünüyorlardı. Çok entelektüel, tamamen kutsallaşmış bir durumdaymışlar ve kendilerini hayatın zirvesine çıkmış hissediyorlarmış. Şimdi zirvedeydiler ve Mesih'in tanrılığına ve onun günahlarımız için öldüğüne inanan bütün diğer zavallılara üstten bakıyorlardı. Benim değerlendirmeme göre bu kişiler hadlerini aşmışlardır. Mesih'in öğretisine bağlı kalmamışlar ve kendilerinde de Tanrı yoktur. Tanrı'nın ölü olduğu sonucuna varmalarına şaşmamalı. Ama Tanrı ölü değildir. Onlar ölüdür. İçinde yaşadığımız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüsünüz diyor Kutsal Kitap. Haddini aşıp Mesih'in öğretisine bağlı kalmayan hiç kimse de Tanrı yoktur. Bu öğretiye bağlı kalan da ise hem baba hem de oğul vardır. Mesih'in öğretisine bağlı kalıyorsanız baba Tanrı'ya ve oğul Tanrı'ya sahipsiniz demektir ve oğul aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna çıkabilirsiniz. Eğer Mesih'in öğretisine bağlı kalırsak Mesih aracılığıyla onun muhteşem sonsuz lütfu sayesinde Tanrı'nın huzuruna çıkabiliriz. Bağlı kalmak kalıcı bir düzenlemedir. Birisi bana yıllar önce Tanrı'nın sözüne önem vermeyen bir vaize benim hakkımda ne düşündüğümü sordu. Bu vaiz önemli bir adamdı. Birçok bakımdan çok mükemmel görünüyordu. Ona her zaman saygı duymuşumdur çünkü gördüğüm kadarıyla dürüst birisiydi. Ortaya çıkıp hemen hemen hiçbir şeye inanmadığını söyledi ve sözlerini de geri almamıştı. Ben bu kişinin Rabbin hizmetinde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Satacak bir şey olmayan ama kapı kapı dolaşan bir satıcı gibidir. Böyle bir vaiz bir keresinde benim hakkımda ona ve görüşlerine saygım var ama eski moda ve kendisi de yıllardır değişmedi. Belki hiç büyümedi demişti. Size bunu benim hakkımda söyleyenin en hoş övgü sözü olduğunu söylemek isterim. Çünkü ben Tanrı sözüne ilişkin değişmedim ve değişmemeyi de tasarlıyorum. Yuhanna burada Mesih'in öğretisine bağlı kalan, onda kalan ve değişmeyenin hem babaya ve hem de oğula sahip olduğunu söyler. 2. Yuhanna 1. bölüm 10. ayette ise size gelip de bu öğretiyi getirmeyeni evinize almayın, ona selam bile vermeyin der. Ben bundan daha ağır bir söz düşünmekte zorlanıyorum. Bu mektubun fonu üzerinde yeniden düşünmemizi gerektirir. Yuhanna seçilmiş hanımefendiye yazar. Bu kadın kilisede konukseverliğiyle tanınan önemli bir kadın olabilirdi. Belli ki zengindi ve misafirleri cömertçe konuk edebiliyordu. Öyle görünüyor ki bazı gnostikler gelmiş ve o da onları evinde kabul etmişti. Bundan sonra suçluluk hissetmiş ve Yuhanna'ya yazmıştı. Böyle bir durumda ne yapmalıydı? Onları konuk etmeli miydi? Onları kabul etmezse kendini kötü hissetmesi mi gerekiyordu? Dinden dönen, dine küfür eden, Mesih'in tanrılığını inkar edip Mesih'in izleyicisiymiş gibi görünmeye çalışan birine karşı tutumu ne olmalıydı? Roma İmparatorluğu zamanında lüks oteller olmadığını da bilmeliyiz. Küçük hanlar vardı ama buraları da oldukça basit yerlerdi. Handa yatak bile verilmezdi. Misafirler kendi yataklarını kendileri getirmeliydi. Şiltenizi koymak için küçük bir yer kiralardınız. Belki başucunuzda ya da ayak ucunuzda ve etrafınızda uyuyan bir sürü de insan olurdu. O zamanlardaki yolculukları böyle yaparlardı. Bu yüzden ilk kilise zamanında inanların evleri yolculuk etmekte olan müjdecilere ve kutsal kitap öğretmenlerine her zaman açıktı. Bu adamlar kente geldiklerinde her zaman kalabilecekleri bir ev olurdu. Elçi Paulus'un Korint'teyken nasıl Akvila ve Priskila'nın evinde kaldığını hatırlayalım. İlk kilise zamanında durum böyleydi. Vaizlerin çoğunun kutsal kitabı etüt edip dua etmek için yalnızlık ve sessizliğe ihtiyacı vardır. Ve birisinin evinde kaldığında bu pek mümkün olmaz. Ama ülkenin her yanında gitmeyi her zaman sevdiğim bazı evler var. Çünkü orada kendimi evimde hissedebiliyorum. Evlerinde ne yapmam gerekiyorsa ya da ne yapmayı istiyorsam yapmama izin verirler ve orada olmak benim için büyük bir sevinçtir. Yuhanna'nın kendisine bu mektubu yazdığı kadın konukseverliğiyle tanınan bir kadındı ve bu sahte öğretmenleri konuk etme konusunda bir sorusu vardı. Yuhanna burada açık bir şekilde bildirir. Size gelip de bu öğretiyi getirmeyeni evinize almayın, ona selam bile vermeyin. Şimdi Yuhanna günümüzde her birimizi uyarması gereken bir şey söyleyecek. 2. Yuhanna 1. bölüm 11. ayet. Çünkü böyle birine selam veren kötü işlerine ortak olur. Sahte bir öğretmeni konuk ederseniz, onu desteklerseniz yaptığı işlerde onun ortağı olacaksınız. Bu yüzden bir Hristiyan olarak nerelere parasal destek verdiğiniz konusunda dikkatli olun. Çünkü eğer yanlış yere veriyorsanız Tanrı sizi o işin içinde bir ortak olarak görmektedir. Rab İsa bir adamın yanında çalışan ama kovulmak üzere olan birisi hakkında bu bağlamda bir benzetme verdi. Luka 16. bölüm 1 ila 13. ayetler arasında. Adam işverenine borcu olan adamları çağırmış ve borçlarını öderlerse kendilerine indirim yapacağını söylemiş. Onlar da tabii ki bu teklifi sevinçle kabul etmişler. Bunu kendisi onlara yardım etmiş gibi işinden kovulduktan sonra onlardan yardım istemek için yapmış. Yaptığı doğru bir şey değildi. Rabbimiz bunun doğru bir şey olduğunu söylememiştir. Yanlış olduğunu da açıkça belirtmiştir. Bu çağın insanları kendilerine benzer kişilerle ilişkilerinde ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar demişti. Dünyasal işlerle akıllıdırlar. Günümüzde kolay yoldan para kazanma peşinde olan pek çok insan var. Tam bir orman kanunu hüküm sürmekte. Bu yüzden dünyadaki adam parasıyla nasıl yatırım yapacağı, parasını nasıl harcayacağı konusunda bilgece davranırken ya siz benim Hristiyan dostum ne yapıyorsunuz? Duygusal bir hikayeden etkilenerek mi paranızı veriyorsunuz? Yabancı ülkelerdeki birkaç öksüz küçük çocuğun resimlerinden etkilenerek mi veriyorsunuz? Paranızın onlara ulaştığından emin misiniz? Bugün duygularınızla mı hareket ediyorsunuz? Rab İsa Mesih'in tanrılığını, onun kimliğini ve bizim için yaptığı her şeyi inkar eden bir işe ortaksanız böylesi bir şeyi destekliyorsunuz demektir. Tanrı bundan ötürü sizi sorumlu tutacaktır. Dünyanın çocuklarının bizden daha bilge olduklarını söyler. Bizim de akıllanmamız gerekir. Aklımızı başımıza toplayıp her şeye kapılmamamız gerekir. Günümüzde hayır işleri büyük bir sahtekarlık kapısıdır. Kendilerini olmadıkları bir şeymiş gibi göstererek para toplamak günümüzdeki en büyük sahtekarlıklardan birisidir. Bu nedenle değerli dostum, bu alanda bilinçlenmeli ve dikkatli olmalıyız. Şimdi 12 ve 13. ayete geldiğimiz zaman kişisel selamları görürüz. 2. Yuhanna 1. bölüm 12 ve 13. ayetler. Size yazacak çok şeyim var ama bunları kağıtla, mürekkeple iletmek istemedim. Sevincimiz tam olsun diye yanınıza gelmek ve sizinle yüz yüze konuşmak umudundayım. Tanrı'nın seçtiği kız kardeşinin çocukları sana selam ederler der. Yani Yuhanna yüz yüze mektupta söyleyebileceğimden daha iyi söyleyebilirim der. Davut da aynı şeyi söylemişti. Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun. Davut Mesih'e bir övgü mezmuru olan o harikuladaki 45. mezmuru yazmaya başladığında keşke size söyleyebilseydim. Konuşurken yazabildiğimden daha iyi anlatabiliyorum dedi. Benim de radyo hizmetini çok sevmemin nedeni bu. Yazabileceğimden çok daha iyi bir şekilde anlatabiliyorum. Tanrı'nın seçtiği kız kardeşlerinin çocukları sana selam ederler, amin diyor. Belli ki bunlar bu seçilmiş hanımefendinin bir kız kardeşinin çocuklarıydılar ya da burada sözü edilen bu hanımefendiye ve oradaki yerel kiliseye selam yollayan bir kardeş kiliseydi. Bu kısa ama aynı zamanda harika bir mektuptur ve mesajı günümüzdeki her inanlı için bir uyarı olmalıdır.